Ayrım 31, sayfa 303, 27. kısım, Finlandiya, 24 Şubat. Ertesi sabah saat 9 sularında Slenski pencereden dışarı bakarken Jane Seren'in içeri girdi. Kapıyı çizmesiyle tepip kapatmadan önce de içerisi buz gibi bir rüzgarla doldu. Yüzü soğuktan masmaviydi, omuzlarında da iki paraşüt taşıyordu. İyi uyudun mu? Oldukça. Finlandiyalı torbaları masanın üzerine fırlatırken gülümsedi. Paraşütleriniz. Emin olmak için ikişer kere açıp yeniden katladım. Birinin benle ilgilendiğini görmek ne güzel. Teşekkürler Jane. Slenski tekrar pencereye döndü. Dışarısı rüzgarlıydı. Gökte hala ay görünüyordu. Uzakta, ufukta kopkoyu bir bulut gördü. Ahşap kaldırımın üzerinde yan yana yürüyen, soğuktan etkilenmemek için gocuklarının yakasını kaldırmış, Messi ve Anna'ya baktı. Saarinen gelip Slenski'nin arkasında durdu, bir sigara uzattı. Kar bulutu öyle görünüyor, dedi Finlandiyalı pencereden dışarıya bakarak. Şimdilik çok uzakta ama sanki iş başı yapacakmışız gibi. Meteorologların da bazen yanılmadığını görmek sevindirici. Saarinen her ikisinin de sigaralarını yakıp kaldırımı işaret etti. Kız arkadaşım bayağı güzel, hani neredeyse her şeyi göze alıp onunla birlikte atlayacağım. Slanski paraşütleri inceliyordu. İyi bir kız. Böyle bir işe karışmak zorunda olması çok kötü. O tarafa geçmek hiç kolay değil. Çok da tehlikeli. Bana mı anlatıyorsun? Şimdi hatırladım dünkü briefingdeki gösterin harikaydı. Finlandiyalı dumanını üfleyip sırıttı. İnanmadın değil mi? İnanmayacağını tahmin etmiştim zaten. Hiç değinmediğin bir iki önemli nokta var. Mesela Rusya üzerinde bırakılan ajanlardan yarısının atlarken aldıkları yaralar nedeniyle hemen yakalanmaları ya da uçaklarının radara yakalanması gibi. Bir de savaşta ölenlerin çoğunun düşman ateşinin değil, motor arızası ya da kötü hava kurbanı olduğu. Sahnen bir iskemleye yerleşti. Bu aynı yolu en aşağı 6 kez yaptım. Her seferinde daha da güçleşiyor. Ruslar hava savunmalarını durmadan sıklaştırıyor. Üstelik o yeni MiG'leri de benim gibiler için bir kabus. Sadece kız korkmasın diye kolaymış gibi konuştum. Jack bana senin profesyonel olduğunu, riskleri işe başlamadan önce hesapladığını söyledi. Ama onun ilk seferiymiş. O nedenle korkutmamın da bir alemi yok. Başarı ihtimaline gelince, bulut tek umudumuz. Hatta kötü havanın bütün tehlikelerine rağmen. Bir tek dışarıdaki o küçük uçağa kefil olurum. Hem mekanik hem de yapım açısından. Eğer bulut bizi kollamayı sürdürürse sana en azından atlayacağınızı garanti ederim. Eğer buluttan yararlanamazsak, Sari'nin sırıtıp omuzlarını silkti, düşürülebiliriz. Hiç kimse sana hayata ve ölümü tümüyle boş verdiğini söyledi mi? Hiç kimse sana hayata ve ölüme tümüyle boş verdiğini söyledi mi? Sari'nin güldü. Hep söylerler. Belki de ölümün yüzüne gereğinden fazla bakıp o kadar da tehlikeli olmadığını görmekten kaynaklanıyor. 1939'dan önce Helsinki Üniversitesi'nde İngilizce öğrenimi görüyordum. Sonra savaş çıktı. İlk savaş uçuşumdan beri kanımda uçma mikrobu var. O günden sonra bir daha tehlikeye ve heyecana doyamadım. Başka her şeyde bir tehlikesizlik olduğunu fark etmeye başlıyorsun ama savaş sona erip de her şey eski haline döndüğünde ödünç zamanı yaşadığını anlıyorsun ve yelkenini rüzgarın mümkün olduğunca yakınında şişirmeye çalışıyorsun. Eğer yanılmıyorsam sende de aynı bakışlar var. Ne demişti Kant? Bir erkeğin gözünde savaşın öyküsünü, orağın karşılaştığı ölümü anlatan o çelik bakış. Slenski gülümsedi. Peki karşı taraftaki radardan ne haber? Dediğim gibi eğer hava bizden yana olursa fazla canımızı sıkmaz. Sari'nin hayır anlamında başını salladı. Her şey simsiyah değil ama gri'nin çeşitli tonlarında. Ama söylemiştim. Üstelik çok iyi de Rusça konuşurum. Yani eğer hava trafik kontrol kuleleri bizimle temasa geçerse onları kandırıp kurtulabileceğimize de inanıyorum. Çok yönlü bir adamsın yani. Sari'nin sırıttı ve tahta bacağına vurdu. Ama maalesef hepsi orijinal değil. Helsinki. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin B-47 stratojetinin tekerlekleri Helsinki Malmi Havaalanı'nın buz tutmuş pistinden kıvılcımlar çıkardığında saat akşamın tam 6'sıydı. Carl Brüning'in Washington'dan buraya 10 saate yakın süren 4000 mili aşkın uzun ve sarsıntılı bir yolculuktan sonra bitkindi. Böylesi bir tecrübeyi daha önce hiç yaşamamıştı. Bundan sonra yaşamak istemeyeceği de kesindi. Kasklarını ve koruyucu uçuş elbiselerini çıkardı. Pilot kabininin sıcağından Baltık kıyılarının dondurucu soğuğuna çıktı. Karşılamaya gelen Amerikan havaalbayı, birini gını hızla pistin hemen kenarına motoru çalışır durumda park edilmiş Ford'a götürdü. Araba 20 dakika kadar sonra kentin diplomatik bölgesi Kaivopois'te parkın yanından geçip Amerikan Büyükelçiliği'nin önünde durdu. Kapıdaki kusursuz üniformalı iki deniz piyadesi yolcuların kağıtlarını denetledi, sonra bariyerleri kaldırıp Ford'un içeri girmesine izin verdi. Araba binanın ana girişine doğru ilerleyip durduğunda yorgunluktan bitkin Brannigan sürüklenerek indi. Soğuktan korunmak için paltosunun yakasını kaldırdı. Çifte kanatlı meşe kapı açıldı. Yanında endişeli görünen genç bir yardımcıyla bronz tenli, ince ve uzun bir adam çıktı. Mr. Brannigan, ben Douglas Canning dedi adam güçlü bir Teksas şivesiyle. El sıkıştılar. Sekreterim adamlarınızı aramaya başladı bile ama eğer beni izlerseniz büyükelçi de sizinle görüşmek istiyor. Brannigan bir cevap homurdandı. Canning'in peşinden içeri girdi. Büyükelçinin önündeki küçük bahçe Baltık karanlığının altında ıssız görünüyordu. Pencerelerden gelen ışık karla kaplı çimenlerin üzerindeki beyaza boyalı dövme demir bahçe eşyalarının üzerinde yansıyordu. Düşünceli yüzlü büyükelçi pencerenin yanında durup bahçeye bakarken kaşlarını çattı. Ellen Dulles'ın imzaladığı, Brannigan sunduğu bir sayfalık mektubu yeni bitirmiş, bomboş gözlerle Canning'e uzatmıştı. Canning sonunda gözlerini kaldırıp büyükelçiye baktı. Cevap verecek misiniz efendim? Büyükelçi döndü, seyrelmeye yüz tutmuş saçları özenle taranmıştı. Yüzündeki seçkin ifade ziyaretçisine baktığı sırada yerini şaşkınlığa bıraktı. Önce anlaştığımızdan emin olalım Mr. Brannigan. Gizli bir operasyona hazırlanan üç kişinin Finlandiya'da nerede bulunduklarını belirlemek ve onları acilen tutuklamak istiyorsunuz. Eğer tutuklanmaları mümkün değilse operasyonları gerçekleştirmelerinin engellenmesini istiyorsunuz. Bunun anlamı onları öldürmek olsa bile. Bütün bunlar için de benim yardımımı istiyorsunuz. Brannigan'ın yüzü gergin ve yorgundu. Bacakları sarsıntılı uçak yolculuğundan sonra hala ağrıyordu. Diplomat rolü oynamayı göze alamadı. Karşısındakinin kim olduğunu unutmuş gibi, "Doğru," dedi kabaca. Sonra da ekledi, "Efendim." Üstelik benim size bu insanların gerçekleştirmek istedikleri operasyon konusunda soru sormaya hakkım yok, öyle mi? Brannigan hayır anlamında başını salladı. Mr. Dallas'ın mektubunu okudunuz. Bilmeniz gereken sadece o mektupta yazdığı kadarı. Bana bu konuda başka soru sormazsanız memnun olurum. Büyükelçinin yüzü saygısızlığın canını ne denli sıktığını belli edecek gibi asıldı. Yine de sözüne devam etti. Ama benden eğer gerekirse tüm büyükelçilik personelini bu iş için emrinize vermemi istiyorsunuz. Bunun yanında Finlandiya'nın en üst düzeydekileri katında girişimde bulunmamı, Fin Hava Kuvvetleri'nin o kişilerin Finlandiya hava sahasından çıkmalarını engellemelerini sağlamamı, gerekiyorsa uçaklarını düşürmemi söylememi de talep ediyorsunuz. Doğru. Mr. Brannigan, size sadece daha önce buna benzer bir istekle karşılaştırmadığımı söylemekle yetineceğim. Büyükelçinin yüzünde bir umutsuzluk, bir öfke belirtisi vardı. Peki, neler oluyor? Brannigan belli ede ede saatine baktı. Bu soruyu Mr. Dallas'a yöneltmeniz gerekecek. Bana değil. Ben sadece bir işi tamamlamakla görevlendirildim. Üstelik hemen tamamlamak zorundayım. Zaman geçiyor. Yardımınıza güvenebilir miyim? Büyükelçi çalışma masasının başına gelip yerine oturdu. Mr. Brannigan, açık konuşacağım. Bu konuyu sadece protokol açısından kusurlu değil, aynı zamanda rahatsız edici buluyorum. Ne diyorsun Canning? Canning tereddüt etti. Bizden istenenlerin hepsi de gerçekleştirilmesi güç şeyler. Belki de Mr. Dallas'la temasa geçip konuyu onunla tartışmamız daha doğru olurdu. Brannigan sabırsızlıkla hayır anlamında başını salladı. İmkansız. Talimatlarım şu sıralarda Helsinki'den CIA merkezine telefon bağlanmayacak diyor. Anladığınız gibi bu görev çok, tekrar ediyorum, çok duyarlı ve çok gizli. Büyükelçi kaşlarını çattı ve parmaklarını kavuşturdu. O halde size Mr. Dallas'ın CIA'nin atanmış başkanı olduğunu hatırlatmak zorundayım. Resmi açıklama Washington'da bugün akşama doğru yapılacak. Ant içip göreve başlaması da en azından birkaç gün sürecek. Bu istekleriniz gibi olağan dışı talepler karşısında maalesef daha üst düzeydekilerden talimat almam gerekecek. Brannigan öfkeyle ayağa kalktı. Kenning'in elinden mektubu hırsla çekti, cebine yerleştirip karşısındakilere baktı. Artık bu boktan konuşmaya bir son verme zamanı geldi. Eğer siz salaklar taşaklarınızın Washington'daki kıyma makinesinden geçmesini istemiyorsanız, mektupta söylenenleri yapın. Ha, bir şey daha var. Burada Finn suposuyla koordinasyon sağlamak için bağlantıya da ihtiyacım var. Güvenilebilir, konuşmayacağından emin olabileceğimiz biri. Bana verebileceğiniz her güvenilir adamı da kullanacağım. Bu arada size bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum. Siz ya da adamlarınızdan biri operasyon konusunda tek bir söz bile ederse söyleyenin kafasına bir kurşun sıkılması işini de şahsen üstleneceğim. Büyükelçinin yüzü açık tehdit ve kaba saygısızlık karşısında kıpkırmızı olmuştu. Ama Brannigan aldırmadı bile. O sırada büyükelçinin masasındaki telefon çalmaya başladı. Büyükelçi bir an anlamıyormuş gibi baktı, sonra telefona yapıştı. Ne var? Uzun bir sessizlik oldu. Büyükelçi parazit aletinin düğmesine basarken bembeyazdı. Söyleyebildiği ilk cümle, "Tabii Sayın Başkan," oldu. "Elimizden geleni yapacağız." Büyükelçiliğin donuk kanadının arka tarafındaki geçici büronun yarı kanlık odaları Büyükelçiliğin doğu kanadının arka tarafındaki geçici büronun yarı karanlık odaları derli adamla, sigara dumanı ve konuşma gürültüsüyle doluydu. Brannigan altı telefona el koyup salonun ortasındaki yuvarlık masaya yerleşmiş, yanlarına da büyükelçilik çalışanlarından bazılarını oturtmuştu. Brannigan'ın yanında duran Finlandiyalı 35-40 yaşlarında biriydi. Pipo içiyordu. Uzun boylu, çocuk yüzlüydü. Koyu renk saçları şakaklarda yer yer ağarmaya yüz tutmuştu. Mükemmel bir İngilizce konuşuyordu. Finlandiya Karşı Casusluk Örgütü SUPO'nun müdür yardımcısı ve avukat Henry Stendland önündeki insan ve alet kargaşasına şaşkınlığını gizlemeye çalışmadan bakıyordu. Finlandiya'nın Karşı Casusluk Örgütü'nün Ratakatu Caddesi üzerindeki üç katlı, renksiz granit binada toplanmış tüm birimleri 10 adamdan, 3 dökük Volkswagen'den ve ajanlara verilecek 6 raleigh bisikletten oluşuyordu. Burada gördüğü canlılıktan eser yoktu. Yaşayacakları Stenland'da Almanların Helsinki'den çekildikleri günden beri tanık olmadığı bir heyecan duygusu veriyordu. Bürosundan çıkmak üzereyken telefonu çalmış, daha sonra Brannigan'ın istediği dosyaları büyükelçiliğe getirmişti. Stenland fazla soru sormayacak kadar nazikti. Kaldı ki SUPO müdürünün konuyla ilgilenmesi, odadaki CIA görevlisinin yüzündeki endişe, Amerikalıların ilgilendikleri konunun çok ciddi ve çok duyarlı olduğunu gösteriyordu. Şimdi de Brannigan'ın yanında duruyor, birlikte bir isim listesini inceliyorlardı. Listedekilerin hepsi CIA ve Finlandiya ordusunca düzenlenen, Finlandiya'nın resmen kınadığı operasyonlar sırasında Baltık Denizi'ni aşarak Rus topraklarına varmak, havadan ajan indirip dönmek için hayatlarını tehlikeye atan kiralık pilotlardı. Kafasında beyinden çok Rus şarapneli olan eski bir Luftwaffe pilotunun dışında hepsi Finlandiyalıydı. Aslında bunda pek de şaşılacak bir şey yoktu. Stenland'ın ülkesi uzun süreden beri Rusları düşman olarak görmüş, komşunun gücü bile Finlandiyaların yüreklerindeki nefret ve kini azaltmamıştı. Brannigan Finlandiyalı'ya baktı. Elimizde ne var? Dosyalarımıza göre kendilerine ait uçaklarla sizinkiler ya da bizimkiler adına çalışan 15 kadar pilot var. Hepsi de çok yetenekli. Ne var ki Sovyet sınırına yakın Helsinki kıyısındaki batıdaki Åland adasına kadar çok geniş bir bölgeden söz ediyoruz. Birkaç yüz kilometre uzunluğunda bir bölge. Brannigan elini ensesine götürdü. Aman tanrım. Stenland piposundan bir nefes çekip omuzlarını silkti. Ancak aradığınız kişilerin Baltık Denizi üzerindeki en kısa yolu kullanmak isteyeceklerini düşünürsek listedeki pilotlardan çoğunu silebiliriz. En kısa yol pilotun Sovyet sınırına yakın bir yerlerde uçağı olması demek. Üstelik hava da önemli. Birkaç saat sonra beklenen kötü hava paraşütle atlamamak için ideal. Birkaç saat sonra beklenen kötü hava paraşütle atlamak için ideal. Brannigan başıyla onayladı. Öyleyse kimden kuşkulanacağız? İki kişi var. İkisi de değişik zamanlarda CIA hesabında çalıştı. Spotsylvania yakınlarında bir balıkçı köyünde yaşayan Hakala adlı biri. Oradaki hangarlardan birinde uçağı var. Bir Alman Fischler Scott, ikincisi de Saarinen diye biri. Birincisi buraya ne kadar uzak? Spatsund mu? Helsinki'nin 20 kilometre kadar doğusunda. Gidiş dönüş arabayla 1 saat. Ya öteki? James Aran'ın Stenland eline bir dosya aldı. Mükemmel bir pilot, eski Luftwaffe. Raporlara göre bazen Vlandat adasını kullanıyor. Buranın 30 kilometre batısında bir yer. Her iki pilota da Tallinn'den kuş uçuşu hemen hemen aynı uzaklıkta. Siz olsanız hangisini seçerdiniz? Stenland omuzlarını silkti. Dediğim gibi ikisi de bu iş için biçilmiş kaftan. Her ikisi de mükemmel birer pilot. Anladığım kadarıyla da beklediğimiz kötü hava koşullarında Rus hava sahasına girebilecek kadar da çılgın. Brannigan tereddüt etti. Küçük odada elle tutulabilecek bir gerginlik vardı. Pekala, en yakındakinden başlayalım. Hakala. Önce onu, sonra da Sare'nin dediğini. Bir araba ayarlayayım. Nasıl isterseniz. Brannigan koltuk altındaki kılıfa uzanıp 38'lik simit vesanı çıkardı, kurşunları kontrol edip yerine yerleştirdi. Odadaki kararlı bakışlı adamlara işaret edip onların da silahlarını gözden geçirmelerini sağladı. Stenlat şaşkınlık içindeydi. Arkasını dönmüş Brannigan'ın omzuna dokundu. Sizce silaha gerek olacak mı? Brannigan ceketini ve paltosunu giydi. Eğer olursa işi bana ve adamlarıma bırak. Stenland'ın alnında ter damlaları tomurcuklanmaya başlamıştı bile. Büyük bir zevkle. Bana gelince savaştan beri silah taşımıyorum. Burnumun dibinde Gestapo ile yaşamak bana yeterince heyecan verici. Stenland ayağa kalktı, piposunu masanın üzerindeki tablanın kenarına vurup boşalttı. Paltosunu giyip duvardaki saate baktı. Saatin ibreleri akşamın tam 7'sini gösteriyordu. Ayrım sonu. Sayfa 310.